Merhabalar, Saral ben. İlk başta sizleri, panelistlerimize tanıştırmak istiyorum. Hemen sağımda Doktor Kemal Gani Bayraktar oturuyor. Kendisi makine mühendisi, İzocan'ın pazarlama direktörü, birçok ulusal ve uluslararası network ve sivil toplum kuruluşunun üyesi ve yönetiminde hoş geldiniz. Katılmanız için teşekkür ederiz. Uluslararası Girişim Bey'in yanında Kuaş'tan sizlere tanıştırmak istedim. Çevre ve Yenisi Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Genel Sekreteri. Eczacıbaşı Topluluğu ve Vitra Karo'da üstlendiği yöneticilik görevlerinin ardından Üç Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'ne geçmiş ve geçtiğimiz dönemde sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirmek amacıyla SKD'nin yöneticiliğini üstlenmiş bir kişi. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler.
Teşekkürler.
Şu an son olarak sizlerle Derya Hanım'ı tanıştırmak istiyorum. Derya Özet Yalgı, kendisi Garanti Bankası'nın sürdürülebilir finans yöneticisi. Hem finansal kuruluşlar hem de özel sektör için kurumsal sürdürülebilirlik stratejileri ve politikaları geliştirmekte uzman. Ayrıca Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere birçok uluslararası örgütün çevre ve düşük karbon ekonomisi inisiyatiflerinin finans çalışma gruplarında yer alıyor. Tekrar hoş geldiniz. Ve bugün aramızda Ankara'dan katılımcımız bulunuyor. Nazan Hanım. Nazan Hanım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nde Hava Yönetimi Dairesi Başkanı, aynı zamanda Çevre Yüksek Mühendisi, Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Ulusal Eylem Planı hazırlık sürecinde koordinasyondan sorumlu. Teşekkürler aramıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Size duymuşken ilk soruyu size yöneltmek istiyorum. Sizin de aslında bakanlığımız olarak bu uluslararası süreçleri yakından takip ettiğinizi biliyoruz. Bu doğrultuda Türkiye'nin sürdürülebilir tüketim, üretim, eylem planını ve yol haritasını hazırlıyorsunuz. Öncelikli olarak dünyadaki ve Avrupa'daki bu süreçlerin genel çerçevesini ve yeni gelişmeleri, son deneyimleri bizimle paylaşabilir misiniz?
Ben teşekkür ediyorum. Bizim SDG 12 ile ilgili çalışmalarımız aslında taraf olduğumuz Akdeniz'in kirliliğe karşı korunması sözleşmesi, Barcelona Sözleşmesi'nin altında sürdürülebilir üretim, tüketim, bölgesel aktivite merkezimizin aktivitelerini takibiyle başladık aslında. Dünya çapında Birleşmiş Milletler ülkeleri için ve Barcelona Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için Barcelona'da bulunan merkez, sürdürülebilir üretim, tüketim, ulusal eylem planlarını hazırlamakta. SwitchMed diye bir program altında bu işleri gerçekleştiriyorlar. Birinci 12'nin altındaki hedeflerden bir tanesi bir 10 yıllık çerçeve programın uygulanması aslında. Bu 10 yıllık çerçeve program Birleşmiş Milletler nezdindeki ülkelerce takip ediliyor. Bunlardan birinci hedef, bunun ilk indikatörü de kendi ulusal planlarını hazırlamış ülke sayısı aslında. Dolayısıyla biz de Birleşmiş Milletler ülkesi olarak bu hedefleri yerine getirmek için bu çalışmalara başladık. Çalışma kapsamını kısaca ifade edeyim. Biz çalışmalara önce ulusal eylem planımızı hazırlamak üzere başlayıp bir yol haritası çizdik. Akabinde az önce bahsettiğim bölgesel eylem planının altında özellikle Birleşmiş Milletler nezdinde önem arz eden 4 tane ana sektör tanımlanmış. Bunlardan bir tanesi üretim, good manufacturing diye tanımlanan sektör. Bir diğeri turizm, bir diğeri tarım ve bir diğeri de inşaat ve binalaşma. Biz de öncelikli ülkemiz için öncelikli sektörleri seçelim diye yola çıktık. Üretim sektörü altında geçen yıl elektrikli elektronik eşya sektörü için bir çalışma gerçekleştirdik. Çalışmanın temeli aslında sürdürülebilir ekonomi, döngüsel ekonomi başlığı altındaki yaşam döngüsü analizi çalışmasını gerçekleştirmekti. Biz ham madde temininden başlayarak elektrik elektronik sektöründeki üretim prosesleri, akabinde tüketim ve daha sonra işte tüketim davranışları, atık piramidi çerçevesinde bu elektrikli elektronikleri atıkların nasıl doğrusaldan döngüsele ekonomiye çevrilebileceğine yönelik bir takım çalışmalar ortaya koyduk. Bu çalışmanın asıl amacı şu, biz şu anda bu döngüsel ekonomiye geçiş için ne tür ihtiyaçlarımız olduğunu, ne tür çalışmaların, ne tip mevzuat çalışmalarının yapılması gerektiğini ortaya koyduk. Çok çerçeve bir çalışma. Bu çerçevede de şu anda elimizde öncelikli olarak yapılması gereken bu sektör özelinde çalışmalar var. Bu çalışmaları da önümüzdeki yıllarda elektrikli elektronik sektör özelinde yürütmeyi öngörüyoruz. Yani biz kendimiz için bir yol haritası hazırlamış olduk. Bu yılda yine ülkemizde çok önem arz ettiğini düşündüğümüz binalaşma ve inşaat sektörü için bir çalışmayı başlatacağız önümüzdeki yıl. Yani bizim ulusal eylem planımız aslında sektörel çalışmaların bir bütünü olacak şeklinde kurguladık. İlaveten bu çalışmalara destek veren başka bir çalışmamız var. Çok kısa ondan da bahsetmek istiyorum. Biz sanayi sektörü için Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında çevresel karar verme süreçlerine verimlilik hususunu da dahil etmek istedik. Avrupa Birliği'ndeki temel mevzuatlardan bir tanesi Endüstriyel Emisyonlar Direktifi. Çevre izin süreçlerine, yaşam döngüsü analizlerini, atık oluşumunun engellenmesi hususunu, enerji ve kaynak verimliliği hususunu sanayide özellikle çevre izin sürecinin bir parçası yapmayı öngörüyor. Biz de bu mevzuatın şu anda taslağını hazırladık aslında. 33 alt sektöre hitap eden bir mevzuat bu. Mevzuatı 2023 yılında yeni kurulacak tesisler için bir sektörel geçiş takvimiyle de mevcut tesisler için yıllara sarı uygulama planımız mevcut.
Çok teşekkürler. Konca Hanım'a dönmek istiyorum. Çok geniş, multidisipliner, multisektörel bir yelpazede özel sektör aktörlerini bir araya getiriyorsunuz. Hem Türkiye'de hem de üyesi olduğunuz network küresel anlamda. Ve dönüşsel ekonomi odağında aslında farklı sektörlerin ve sektör liderlerinin bu konuya hızlı bir şekilde geçirmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Bu doğrultuda hem global anlamda uluslararası pazarlarda sektörlerin ve sanayicilerin bakış açısını hem de Türkiye'deki süreçleri paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim.
Çok teşekkürler. Döngüsel ekonomi konusu hakikaten dünyamız için bir gereklilik konusuna geldi. Dünya nüfusu gittikçe artıyor. 2050 yılına geldiğimizde dünya nüfusunun 9,5 milyar olması bekleniyor. Bizim çatı örgütümüz Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi WBCSD 2010 yılında bir işte Vizyon 2050 adındaki bu çalışmayı biz de SKD Türkiye olarak Türkçe'ye çevirmiştik. Bu çalışmada da bahsedildiği gibi mevcut iş yapış biçimlerimizi devam ettirecek olursak bize dünya kaynakları yetmeyecek ve 2050 yılında 2.3 dünyaya ihtiyacımız olacak. Oysa ki böyle bir dünya olmadığına göre, kaynakların birdenbire 2.3 katına çıkmasının imkanı olmadığına göre yeni iş yapış biçimlerine geçmemiz gerekiyor. Dolayısıyla artık hal kuldan at diye özetlediğimiz doğrusal ekonomik modeli terk etmemiz ve kaynakların tekrar tekrar yeniden kullanılacağı ve atık kavramını ortadan kaldıran bir yeni ekonomik düzene geçmemiz gerekiyor. Onun da adı döngüsel ekonomi. Döngüsel ekonomi yeni bir kavram, moda bir terim değil, popüler bir metodoloji de değil, tamamen bir gereklilik. Neden? Çünkü döngüsel ekonomi çevresel, finansal ve sosyal sürdürülebilirlik başlıklarına aynı anda etki edebiliyor. stratejik ve dönüştürücü gücü de oldukça yüksek bir alan. Şimdi dönüşsel ekonomi çok önemli bir fırsat dedik. Dünyada Ellen MacArthur Vakfı var dönüşsel ekonomi konusunda çalışma yapan. Onların belirttiği bir konu var. O da dönüşsel ekonomiye geçişin Avrupa Birliği ölçeğinde 650 milyar euroluk bir tasarruf potansiyeli ortaya koyması. Buna malzeme maliyetlerinde tespit edilen 700 milyar euroluk ise yaklaşık 1,5 trilyon euroluk bir mali faydadan bahsediyoruz. İngiltere bu konuda önemli bir ülke. İngiltere Çevre, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı döngüsel ekonomiye geçişin İngiltere özelinde 63 milyar euroluk bir tasarruf potansiyeli taşıdığını belirtti. Hollanda gene döngüsel ekonomi konusunda öne çıkmış ülkelerden bir tanesi. Hollanda Uygulamalı Bilimler Akademisi, Hollanda ölçeğinde yalnızca metal, elektrik ve biyolojik tabanlı atıklar özelinde yaptığı döngüsellik araştırmasında 7.3 milyar euroluk bir ekonomik potansiyelden bahsediyor. Bir yandan da 54 bin kişiye ek istihdam olasılığı var. Dolayısıyla hem yeni iş fırsatları yaratması açısından hem ekonomik katkıları ekonomi konusu çok önemli. Türkiye'de de döngüsel ekonominin yükselmesi için çok uygun bir ortam var. Çünkü biz ham madde ve enerji başta olmak üzere dışa bağımlı bir endüstrimiz var. Bir endüstrinin atıklarını bir başka endüstri için kaynak olarak dönüştürmek dışa bağımlılığı azaltacak muazzam bir fırsat bizim önümüze çıkıyor. Dolayısıyla biz de SKD Türkiye olarak çatı örgütümüz WBCSD gibi 5 odak alanımızdan birini sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi olarak belirledik. 2016 yılından beri döngüsel ekonomi konusunda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. İlk olarak orijinal adı Waste to Wealth olan Atıktan Servete adıyla Türkçe'ye kazandırdığımız yayından bahsetmek istiyorum. Bu yayında Accenture 120'den fazla şirketi analiz etti ve bir takım yöntemlerle, yenilikçi yöntemlerle iş modelleri tespit etti. Burada 5 tane iş modeli var. Ben bu iş modellerinden kısaca bahsetmek ve oradaki takım küresel örnekleri vermek istiyorum. Bu 5 iş modelinden bir tanesi döngüsel tedarik zinciri. Kaynaklarını şirketler tamamen yenilenebilir, geri dönüştürülebilir ya da biyo bozunur malzemeler üzerinden tedarik ederlerse o zaman artan birincil ham madde fiyatlarından etkilenmiyorlar. Rekabette de üstünlük sağlıyorlar. Ürün ömrünü uzatmak üçüncü iş modeli. Burada da bir ürünü çeşitli onarımlarla, geliştirmelerle kırılan, bozulan parçalarını yeniden ekleyerek bir ekonomik fayda yaratmak ve ürün ömrünü uzatmak, mümkün olduğunca fazla kullanmak mümkün. Orada iFixit'li örnek olarak vermek isterim. Şu anda 21 milyon dolar piyasa değerine sahip bir şirket ve şirketin web sitesinde 7000'den fazla alet ve cihaz için 25 binden fazla döküman rehber var. Bunlar 94 milyon kişiye ilham oluyor ve evlerindeki bozulmuş aletleri nasıl tekrar tamir edebileceklerini bu rehberler aracılığıyla 94 milyon kişi uygulamış ve gerçekten kullandıkları ürünlerin ömürlerini uzatmışlar. Bu şirket kâr da eden bir şirket. Nasıl kâr ediyor derseniz, o da aslında tamir için kullanılacak parçaları satıyor. Bu tamirlerde gerekli olan aletleri satıyor. Bir yandan da tamircilikle ilgili eğitimler düzenliyor. Oralardan da gelir elde ediyor. Az önce bahsettiğim gibi 21 milyon dolarlık bir şirket değeri var. Dördüncü iş modeli paylaşım platformları. Burada kullanılmayan atıl kapasitelerin kullanıldığı bir yöntemden bahsediyoruz. Airbnb hepimizin bildiği gibi bu konuda çok uluslararası bir örnek. 2008 yılında San Francisco'da kuruldu bu şirket. Çok kısa zamanda aslında 150 milyondan fazla kullanıcısı olan bir organizasyon haline geldi. Ve şu anda halka da açılmayı planlıyorlar. 31 milyar dolarlık bir değere ulaştılar. Airbnb'ye eğer evinizde fazla bir odanız varsa misafir kabul ediyorsunuz ve bununla ilgili de bir hizmet bedeli alıyorsunuz. Beşinci iş modeli olarak da hizmet olarak üründen bahsetmek istiyorum. Orada da tüketiciler aslında ürünü satın almıyorlar. Üründen elde etmeyi amaçladıkları faydaya para ödüyorlar. Yani hizmet için bir bedel ödüyorlar. Burada Spotify örneğini vermek isterim. Spotify hepimizin bildiği gibi bir müzik dağıtım şirketi aslında ama 2006 yılında İsveç'te kurulmuş bir şirket. Biz daha önceden istediğimiz müzikleri CD'ler üzerinden dinliyorduk. Şimdi artık CD'lere yatırım yapmamız gerekmiyor. Şu anda sistemde 50 milyondan fazla şarkı var. Hangi şarkıyı dinlemek istiyorsak o şarkıyı indiriyoruz ve o şekilde dinliyoruz. Yani biz müzik hizmetine ödeme yapıyoruz. Bu şekilde 5 tane iş modeli ortaya çıktı. Şimdi biz SKD Türkiye olarak dövmüsel ekonomi konusunda 2016'dan beri çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Çatı örgütümüz WBCSD'nin Amerika ayağı tarafından Davos'ta da ödül almış, Dünya Ekonomik Zirvesi'ne ödül almış. Türkiye Materials Marketplace diye bir proje vardı. Onu Türkiye'ye getirdik ve Avrupa İmar Kalkınma Bankası EBRD'nin fon desteğiyle dediğim gibi 2016'dan beri bu projeyi yürütüyoruz. Ne yapıyoruz bu proje kapsamında? Endüstriler arası malzeme değişimine imkan sunan bir platform veriyoruz. Burada bir şirketin atığı, endüstriyel atığı, süreç fazlası bir başka şirket için girdi oluşturabiliyor. Bu platforma şirketler katıldığı zaman hem atıklarını, atık yönetim maliyetlerinden bir tasarruf yapmış oluyorlar, hem de ham madde girdilerinde bir tasarruf yapıp aynı zamanda karbon ayak izlerini de azaltma imkanları oluyor. Diğer taraftan da biz bu şirketlere sunduğumuz eğitimlerle, sunduğumuz teknik işbirliğiyle bir takım başka fırsatlar da veriyoruz. Halihazırda biz de bu platformu bir dövizsel ekonomi platformu haline getireceğiz ve dövizsel ekonomi ile ilgili tüm bilgilerin içinde olduğu, eğitim modüllerinin yer aldığı, teknik altyapı geliştirme çalışmalarının olduğu bir web tabanlı platforma oluşturacağız. Bu platformumuzun biz lansmanını fiziksel olarak yapacaktık Mart ayı içerisinde.
Bugün burada yaptınız.
ama gene biz de çevrim içi bir yöntemle bu platform hangi imkanları sunar? Bir takım çünkü finansman imkanları da var. Avrupa İmar Kalkınma Bankası'nın çok güzel hibeleri var, teknik destek hibeleri. Firmalar bu az önce bahsettiğim 5 ekonomik modele yönelik bir takım yeni projeler geliştirmek istediklerinde tabii ki fizibilite çalışmasına ihtiyaç duyuyorlar. Bu fizibilite çalışması için teknik destek alabilecekleri, Türkiye'den ve yurt dışından uzmanlardan yararlanabilecekleri bir hibe paketimiz var. Onun da duyurusunu yapacağız. Dolayısıyla bir aslında tam ağ kurmuş oluyoruz. Döngüsel ekonomi konusunda çalışmak isteyen, bu konuda harekete geçmek isteyen şirketlere sunmak üzere. Bir taraftan da plastik konusu var. Hepimizin gündeminde. Çok kısa müsaade ederseniz oradan da bahsedeyim. Biz İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği olarak TÜSİAD ve Global Compact ile birlikte bir İş Dünyası plastik girişimi lanse ettik. Kasım 2019'da lanse ettiğimiz bu plastik girişiminde aslında dünyamız için çok önemli bir sorun olan plastik kirliliğini çözüm bulmak üzere yola çıktık. Burada şirketlerden plastik konusunda atacakları adımları, geliştirecekleri dönüşsel ekonomi çözümlerini bir taahhüde dönüştürmelerini istedik. 2020 sonuna kadar şirketler, bu oluşuma katılan şirketler bize taahhütlerini bildirecekler. Biz de onu şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaşacağız. Burada tabii bir takım yeni fikirlere ihtiyaç var, yeni inovatif yaklaşımlara ihtiyaç var. Bunlarla da ilgili 3 kurum olarak üyelerimize ve bu oluşuma katılan tüm şirketlere destek veriyoruz. Rehberlik çalışmalarında bulunuyoruz.
Çok teşekkürler. Türkiye'nin dönemsel ekonomiye geçişini hızlandırmak için birçok kurumun, birçok aktörün ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin bu inisiyatifleri almasını gerçekten çok değerli buluyorum. Paylaştığınız için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.